Spor Dergisi.
1996'da Wembley'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı ve açılış günüydü. 10 Haziran 1996. Simple Red, ünlü grup, ünlü müzisyen, Wembley'in çimlerinde Avrupa Futbol Şampiyonası'nı başlatmıştı bu resmi müzikle. We Are In This Together, biz hep beraberiz söylemiyle birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası resmen başlamıştı ve Türkiye milli takımımızın bayrağı da tarihi Wembley stadında yerini almıştı. Portekiz, Danimarka, Hırvatistan'la birlikte Euro 96 tarihi Avrupa Futbol Şampiyonası, ilk kez katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda TRT ekranlarından yayınlanmıştı yine ve bu şarkı hep akıllarda kaldı yıllar boyunca. Ankara'ya hoş geldiniz. Spor Dergisi'nde yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Ali Suat Günek, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş'la birlikte her zaman olduğu gibi editörümüz sevgili Süleyman Çil.
İyi akşamlar İbrahim. Seyirci, dinleyicilerimize de iyi akşamlar diyelim.
Bu müziği hatırladın mı Süleyman?
Evet, hatırladım. Gerçekten güzel bir müzikti.
Avrupa Şampiyonası haftası yaşıyoruz.
Avrupa Şampiyonası'na gruplarımız da belli oldu artık. Gruplar üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz ama konuşacağız.
Konuşacağız. Bir yandan Simple Red çalıyor. Euro 96'nın açılış parçası. Bir yandan da iletişim bilgilerimizi sizlere nakledelim sevgili dinleyicilerimize. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndayız. Spor Dergisi programındayız. E-posta adresimiz spordergisi@trt.net.tr. Telefon numaralarımız +90 0312 463 34 19 veya 21. twitter.com/trtspordergisi, Facebook TRT Spor Dergisi ve programımızı Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden dinleyebilirsiniz. İngiltere tarihi yıkıntıyı yaşamıştı 1996'da Wembley'de. Bu şarkı güzeldi. Bu şarkı hiçbir zaman unutulmadı ama İngiltere Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Wembley'de futbol severler hatırlayacak yarı finalde ezeli rakipleri hem de en ezeli rakipleri Almanya'ya penaltı vuruşları sonucu elenmişti. Bir yanda Paul Gascoigne'in gözyaşları, diğer yanda da Andreas Möller'in horozlanarak böyle bir sevinci vardı. Bu güzel parçayla programımızı açtık. 21'e kadar sizlerle birlikteyiz. Evet, hafta sonunda gözler Paris'teydi. Bir yandan Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki kura çekimi, rakiplerimizi konuşacağız. Bir yandan Galatasaray'ın iyiden iyiye çöküşünü konuşacağız. Beşiktaş çok önemli bir derbi kazandı. Tam 4,5 yıl sonra Galatasaray'ı, ezeli rakibini mağlup etti. Fenerbahçe'nin çıkışı devam ediyor. Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu. Şubat ayını bekliyoruz artık. Ve tabii ki basketbol konuşacağız. Ve ayrıca Cüneyt Çakır'la bir kez daha bugün gururlandık. Öyle değil mi Süleyman?
Evet, Cüneyt Çakır Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yeniden görev aldı hakem olarak. Üst düzey maçlar ve turnuvalarda görev alıyordu. Yine başarılar diyelim ama Cüneyt Çakır Süper Lig'de yine tartışılan bir ilk yarı yönetti Fenerbahçe karşısında. Sonrasında da ikinci yarı için. Bu, tabii Avrupa'da daha farklı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz Cüneyt Çakır'ın. Türkiye'deki futbol atmosferinden etkileniyor hoca galiba.
Türkiye'de iyi, Avrupa, Türkiye'de kötü, Avrupa'da niye iyi söylemleri var. Sevgili Cüneyt Hoca için.
Bu Türkiye'deki
standart mı farklı?
Standart farklı. Türkiye'deki bu baskıyı aslında kaldırabilecek çapta bir hakem değil mi?
Kesinlikle. Tavrıyla, duruşuyla, o soğukluğuyla.
Taraftar, yönetici baskısı, bilmiyorum pozisyonları, talihsizliklerde mi yaşıyor, pozisyonlar mı? Ekibiyle tabii yapıyorlar, kararlar veriyorlar ama hoca hep Avrupa ve dünya çapındaki maçlarda daha farklı bir performans gösteriyor.
Hocanın yaşadığı maçlarla birlikte sanki gol teknolojisi sohbeti hocayla başladı. Hatırlarsın Euro 2012'de de böyle bir pozisyon vardı.
Bu hafta da iyi yakaladılar değil mi ekibiyle?
Evet, Chelsea Porto maçıyla. Chelsea Porto Barış maçında, Hoca'nın galiba değil mi?
Evet,
gol kararı.
Gol kararı gerçekten. Orada övgü aldılar İngiliz basından o pozisyonla ilgili.
Kurallara geçelim mi Süleyman abi? Konuşalım mı? Evet. Avrupa Futbol Şampiyonası. Avrupa'nın en büyük paslaşması dinleyenlerimiz. Özellikle Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz.
Ben aslında merakla bekliyor. Gurbetçilerimiz o zaman bir duyuru yapalım hemen sıcağına. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye mücadele ediyor. Fransa ve çevredeki ülkelerdeki vatandaşlarımız 800 bin bilet satışa çıktı. Euro2016.com sitesinden gerçekleştiriliyor. Milli takım turnuvada edecek 20 ülke federasyonu ve Türkiye Futbol Üniversitesi tarafından özel bir portal bu. Milli takım taraftar kulübü adlı internet sitesi vasıtasıyla futbol severler bilgilerini UEFA ile paylaşacaklar ve bilet alma şanslarını bu şekilde artırabiliyorlar. Biliyorsun milli takım taraftar kulübü oluşturuldu. Bu anlamda başvuruda bulunabilirler. Bu maçları milli takımını izleme, yalnız bırakmama adına özellikle yabancı ülkelerdeki, Avrupa'daki ülkelerdeki vatandaşlarımıza bunu duyuralım.
Dünden itibaren bu resmiyet kazandı.
Dünden itibaren evet. 18 Ocak.
İstersen bir kez daha belirt. Önemli bu.
Evet, 800 bin bilet satışa sunuldu sayın dinleyiciler. 18 Ocak 2016 saat 13'e kadar taraftarlar, maçları izlemek isteyen taraftarlar başvuruda bulunacaklar. Milli takım taraftar kulübü olanlar avantajlı oluyorlar. Buna da internet üzerinden üye olunabiliyor. Bunu da hatırlatalım. Bu anlamda milli takımımızı bu aşamada yalnız bırakmamak, o coşkuyu, milli heyecanı yaşamak isteyen gurbetçilerimize duyuralım. Biletler satışta. Bunun için euro2016.com adresine girmeleri yeterli.
Bu yeterli.
Taleplerini zaten orada iletecekler, sonra satış işlemleri olacak da bu ayrı bir prosedür.
Özellikle dünden itibaren bu başlamıştır. Senin bu anonslarınla Süleyman abi daha da hız kazanacaktır. Ama eminim ki gurbetçi taraftarlarımız sadece Fransa değil Almanya.
2008'i istersen anlatabilirsin sen.
Evet, her taraftan. Her taraftan
nasıl
diyebilirim.
Nasıl akın akın yani, milli takım zaferiyle birlikte
her taraftan ondan söz edebilirsin. Ama sen de Rio'yu söz edebilirsin. Rio'da olsa gelecekti bu taraftar, öyle değil mi?
Evet,
milli takım orada olsa.
Kesinlikle. Biz aslında 2012'yi birlikte izlemiştik. Milli takımımız yoktu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yayıncı kuruluşuyduk. Biraz boynumuz büküktü değil mi İbrahim?
Süleyman abi senin de yönetiminle bizler araziye dağılırken yani bugün de mi İngiltere milli takımına gidiyoruz, Fransa'ya mı gidiyoruz diyorduk sana, hatırlayacaksın.
Farklı taraftar gruplarıyla karşılaşıyoruz. Biz niye burada değiliz? Evet. Farklı takımlar var. Biz bunlardan aşağı bir futbol ülkesi miyiz diye yakınıyorduk. Şimdi farklı bir heyecan olacak. Yine TRT yayıncı kuruluşu.
Evet,
TRT üzerinden seyircilerimiz, dinleyicilerimiz izleyecekler. Aslında bir de şu tabloya baktım İbrahim. Biz Dünya Kupası programı yapıyorduk. O dönemde 2014 öncesi talihsiz bir dönem geçiriyordu milli takımımız. 2014'de evet, katılamamıştık ama biz evet, neden istikrarlı bir futbol ülkesi olmayalım? Turnuvalara sürekli katılan, istikrar yakalayan bir ülke olabiliriz. Bu potansiyelimiz var diyorduk.
Evet.
Milli takımımız son bir yılda bunu gerçekleştirdi. Avrupa Şampiyonası'nın son 6 Avrupa Şampiyonası'nın 4'üne katılmış oluyoruz. Aslında biz biraz istikrar yakaladık değil mi?
Evet. Bu var.
Yani 6 Avrupa Şampiyonası'nın son 6 Avrupa Şampiyonası'nın 4'üne katılıyoruz. Bu diyelim ki bundan sonra bu turnuva takımı olma, istikrarla dünya futbolunun vitrinine çıkma adına Türk futbolunun önemli bir hamle yaptığını söyleyebiliriz. Psikolojik olarak bir eşiği de aşmış olduk değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle Süleyman abi.
Milli takımla ilgili sen de bu arada değerlendirme yapabilirsin.
Estağfurullah.
Çünkü yakından takip ediyorsun.
Hep konuşuyoruz. Shakhtar Laporta her yıl niye var? İkinci tura çıksa bile Şampiyonlar Ligi'nde var. Shakhtar Laporta her yıl var. Zaten bunu Abdullah Hoca döneminden beri duyuyoruz milli takımda. Katılalım. Katılalım, katılalım. Yeter ki katılalım. Zaten Fatih Hoca da kura çekiminin hemen ardından TRT Spor'a yaptığı özel açıklamalarda çok keyifliydi ve dedi ki keyfini yaşayalım arkadaşlar dedi. Birlikte gideceğiz. Keyifli olalım dedi.
Evet, o coşkuyu birlikte yaşayalım.
Mutlaka sahada
basından taraftarına
gerekeni kesinlikle yapacaklardır diye düşünüyorum.
Zaten gruplara geçelim. Biz milli takımla ilgili umutlu görüşlerimizi, mesajlarımızı vereceğiz.
Hemen. D grubu milli takımın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'daki rakipleri Çek Cumhuriyeti, En güzel espriyi zaten Petr Şeh yaptı o akşam. Dedi ki çoktandır Türklerle karşılaşmıyoruz. Mart ayında bir özel maç yapalım bari dedi.
Grupta birlikte mücadele etmiştik.
Petr Şeh günün sözünü söyledi. Bayağıdır karşılaşmıyorduk. Çok şaşırdım dedi.
Biz onların biraz kaderi olduk değil mi?
Ne kadar güzel değil mi? Petr Şeh gibi bir markanın,
evet.
Bir ismin böyle bir espriyle
2008'de karşılaşmıştık hatırlarsan.
Güne damga vurması. Prag'da ben şeyi hatırlattım. Biraz sonradan kendime kızdım. Niye hatırlatıyorsun diye. O topu dedim hala elinden kaçırdın. Nihat'ın golüne hala üzülüyor musun dedim. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Dedi ki bana her gün dedi bununla yaşayacak halim yok dedi. Yani, ya cidden bu soruyu sorduğuma sonradan pişman oldum. Üzüldüm ama Çeyhef bu olayı bence unutamamış gibime geliyor.
Evet, onlar için de inanılmaz bir andı.
Her yerde peşimizde olan bir başka ülke Hırvatistan. 2018 Rusya yolunda da rakiplerimizden biri Modric Rakitic. Orta sahası çok güçlü. Çorluka çok önemli. Mandzukic ve Arda'nın takım arkadaşı. Arda ve Rakitic rakip olacaklar. Barcelona'nın iki yıldızı.
Evet, İspanya'da grubumuzda.
İspanya söylemeye gerek yok.
İspanya'yı konuşmaya gerek yok tabii. Onlar son turnuvaların önde gelen takım. 2014'te hayal kırıklığı yaşadılar ama 2012 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası, 2008 Avrupa Şampiyonası kazandılar ama o kadro tabii ki değişime uğruyor artık. Yeni kuşak futbolcular katılıyor ama eski güçlerinde değiller. Ama İspanya'dır. İspanya grubun her şekilde favorisidir.
Yapımcımız Ali Suat Günek de hemen ekranlarımıza, burada bulunduğumuz monitörde ekranlara getiriyor. 12 Haziran'da Paris'te Hırvatistan'la başlıyoruz.
Şimdi Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti en iyi üçüncüler de biliyorsun.
Evet.
En iyi 4 üçüncü de ikinci tura çıkacak.
Hı hı.
Bu gruba baktığımızda Çek Cumhuriyeti'ni biz grupta yendik. Eleme grubunda değil mi?
Evet.
Hırvatistan'la biz her şekilde başa baş mücadele ederiz.
Psikolojik kırıklıkları var kesin.
Psikolojik kırıklıkları var. Bir galibiyet, bir beraberlik bile sizi bizi ikinci tura çıkarabilir. Evet, ki biz iki galibiyet de alabiliriz Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti karşısında. İspanya maçını İspanya düşünsün diyorum. Yani biz biraz takımımıza
biraz
güvenimiz arttı değil mi?
Yani Fatih Hoca nasıl Hollanda müsaade etsin dedi, biz gideceğiz dedi.
Nasıl Hollanda'yı grupta bıraktık, saf dışı bıraktık. O anlamı sen ne diyorsun? Ben çekinecek hiçbir şey yok.
Çekinecek hiçbir
Milli
şey yok.
Milli takımımız turnuvalarda son turnuvaya katıldığı son turnuvadan yola çıkarsak turnuva takımı değil mi?
Kesinlikle turnuva takımı. Oraya gittikten sonra zaten bir de Fatih Hoca varsa çok şey halloluyor gibi oluyor. Bir kez daha hatırlatalım. 12 Haziran'da Paris'te, Parc des Princes'te Zlatan İbrahimovic'in stadında başlıyoruz. Türkiye-Hırvatistan maçı. İkinci maç 17 Haziran'da İspanya-Türkiye Nice gideceğiz. Nice'de dev maç. Ve 21 Haziran'da grup yine Çek maçıyla bitiyor bir grup. Lens'te oynanacak gurbetçilerimiz için.
Son maçımız grupta, evet. Türkiye-Çek Cumhuriyeti. Bu muhtemelen final maçı olabilir.
Burada her şey akıllarına gelecek.
Final maçı oldu. İspanya-Hırvatistan maçını düşünürsek Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçı.
Burada Çek'in aklına çok gelecek. Grubun son maçı olması gelecek. Nihat Kahveci gelecek, tribünden izleyecek. Yani tabii biz çok abartmayalım ama bu üstünlüklerden de her türlü avantajı kullanmak gerekiyor.
Kullanmak gerekiyor. Ben bu takıma, milli takımımızın bu gruptan çıkabileceğini düşünüyorum İbo.
Evet, ben de aynısını düşünüyorum.
Diğer eşleşmeleri de göz önüne aldığımızda diğer takımların da Çek Cumhuriyeti grup birinci torbadan giren takımları dışarıda bırakırsak ikinci ve üçüncü torbadan zaten eşdeğer takımlar gelecekti. Bu anlamda
tabii.
Kura çok...
Tabii. Vurba da zaten
tartışacak bir kura değil yani.
Prag'da Vurba Fatih Hoca'ya demişti. Kura'da da hatırlattı. Fatih Hoca bunu belirtti. Dedi ki Paris'te görüşürüz dedi. Gerçekten Çekler, özellikle Çek Türkiye maçı öncesi ben Çek ekibini, kadrosunun, yönetimini, taraftarını tebrik etmek istiyorum. Süleyman abi hatırlarsan Blind'in bu e-mail olayı, tweet olayı,
evet.
Zerre bir yorum yapmadılar. Çıktılar, en asil kadrolarında oyuna, kadroyu sahaya sürdüler ve şu var, böyle bir olayın ortaya çıkmasına çok üzüldü Çekler. Yani çok baba yiğitlerler ya, çok cesur davrandılar. Çok da düzgün muamele yaptılar. Kaybedebilirdik, o ayrı bir konu ama Çekler bu olayda çok iyi bir tutum yaptılar. Bence kaybeden orada Blind oldu. Hiç gerek yoktu İzlanda ve Çek takımına maç tabii. Varken tweet atılması, mail atılması değil mi? Olmaz.
Kesinlikle
etik olarak
doğru değil. Burada bu çıkışını anlayamadık. Hollanda futbol ekolüne de yakışmadı değil mi?
Yakışış gerek var mı?
Gerek yok yani. Bu arayışlara girmesine, hiç gerek yok. Hollanda milli takımı düzeyinde bir arayışa girmelerini anlamadık.
Şu var, böyle bir Hollanda renginin de olmaması şampiyonalar için kayıptır. Onu da belirtelim yani. Ben bir Hollanda sempatizanı olarak.
Hollandalılar herhalde bir iç hesaplaşma yapıyorlardır. Gerçekten kadrolarına baktığımızda bu turnuva dışında kalmaları, birçok yıldızı Avrupa'da futbol severlerini izleyememesi.
Üst üste geldi her şey. Cruyff'un rahatsızlığı, takımların düşüşü. Ajax Monde'yi yenemedi Süleyman abi. Avrupa Ligi grubunda, Fenerbahçe'nin evet. grubunda düşünürsen ne kadar zayıf bir Ajax
sistem vardı. Takımıdır Hollanda aslında. Hep giden futbolcuların yerine yeni yıldızlar yetiştirirler. Bir sistem sorunu var galiba Hollanda'ya.
Mutlaka masaya yatırmışlardır.
Yatırmışlardır. Gerçi araştırıyorlardır. Diğer turnuvaların hesaplarını yapıyorlardır onlar gerçi.
Kesinlikle. Bir kez daha hatırlatalım. Gururla izleyeceğiz TRT'den, TRT ekranlarından, TRT1'den. Avrupa Futbol Şampiyonası 1976'dan bu yana bu ekranlarda, 40. yılda yine bu ekranlarda olacak. D grubu üçleme yapan İspanya, 2008'in, 2012'nin Avrupa şampiyonu, 64'ün Avrupa şampiyonu. 3 Avrupa, 1 dünya şampiyonu var. Şampiyonluğu var İspanya milli takımı. Del Bosque ve Fatih Terim bir kez daha karşı karşıya. 2010 elemelerinde aynı grupta yer almıştık. 1-0 kaybettik. İstanbul'da 2-1 kaybettik ama 54'e giderken, 54 Dünya Kupası'na İspanya'yı eledik. 3 maç berabere bitti. 3. maçın sonunda Roma'da İtalyan bir çocuk Franco
evet,
kura çekiminde Türkiye'yi seçti ve bizi Dünya Kupası'na yollamıştı. Güzel hikayeler var Süleyman evet, abi. Sana da çok iş çıkacak tezgahımız için, haber tezgahımız
evet,
için.
Biz de tabii TRT olarak bunun hazırlıklarını yapacağız. En iyi şekilde milli takımınızla olmak, onun tüm hazırlıklarını ve çalışmalarını yansıtacağız ekranlara. Daha özel bir heyecanla
ekran
gideceğiz.
Olacak.
Tabii TRT ekranları. Maç yönümü ve sonu programlarıyla. Bir de biz bir de Türk Hava Yolları İbrahim
evet,
sponsor oldu
2016
Avrupa Şampiyonası'na. İmza törenine gittik. Onun tabii bu da
siz bulundunuz.
9 ana sponsorundan biri oldu Türk Hava Yolları. Bu aslında UEFA'nın en önemli sponsorlarından biri oldu. Bu şunu da getiriyor. Yani UEFA üzerinde en azından bir lobi faaliyeti diye düşünebiliriz tabii değil mi? Yani değişik ünlü markalar yer alıyor bu turnuvanın sponsorları anlamında.
Çok çok.
Onlar önemli. Arasında yer alıyor.
Bizim en önemli markalarımızdan biri.
UEFA ile Türk Hava Yolları arasında Paris'te bir tören düzenlendi otelde. İşte imza töreni. Hı hı. Üst düzey katılım oldu. Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörü. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türk Hava Yolları. İlginç ya tabii, Paris'te terörist saldırılarının izlerini zaman zaman hissediyorsunuz, son saldırılarının.
Evet.
Polis, asker devriyeleri görüyorsunuz da. Otelde daha iyi bir güvenlik bekleyebilirdik İbrahim. Hani bu konsepti Fransızların biraz değiştirmesi mi gerekiyor acaba? Ya, otele giriş o kadar da X-ray cihazını geçtim. Hani biraz daha mı o heyetlerin bulunduğu
hafif
toplar...
mi geldi size?
Biraz hafif geldi Türkiye heyetlerine. Biraz terörist lerin hedef aldığı bir ülke olduğunu biraz bu son dönemde düşünürsek Fransa'nın. Evet. Biraz daha mı önlemleri artırmaları gerekiyor? Onu biz kendi aramızda konuştuk Türk
evet.
gazeteciler. Bu kadar kolay olmamalı. Daha önlem almalılar gibi. Evet. Daha tedbirli olmalılar gibi konuştuk. Neyse bu konu dışı bir bilgi paylaşalım.
Ama önemli bir bilgi bu. Yani, güvenlik her zaman
güvenlik
önemli. Önce
önemli.
Sağlık.
Tabii UEFA yetkililerinden Türk futboluna dönük övgü geldi o törende. Arda Turan'dan söz ettiler, Fatih Terim'den
ne
söz ettiler,
güzel.
Türkiye'nin başarılarından söz ettiler. Onlar da memnun Türkiye'den bir sponsorla çalışmaktan.
Çok çok güzel bir markamız Türk Hava Yolları şampiyonada sponsor. Hemen grupları okuyalım, hatırlatalım ve bu bölümü tamamlayalım. A grubu Arnavutluk, Fransa, Romanya, İsviçre, Onezran'da. Saint-Denis'de Fransa-Arnavutluk maçıyla Avrupa Futbol Şampiyonası başlayacak. Fransa için kolay bir grup. Fransa ve İsviçre, FIFA ve UEFA yine ayrı grupta. B grubu İngiltere, Rusya, Slovakya, Galler. Ada derbisi İngiltere-Galler maçını sakın sakın sakın kaçırmayın. Çok güzel bir maç olacak. Şimdiden size bunu söyleyebilirim, söz verebilirim hatta. Almanya, Kuzey İrlanda, Polonya, Ukrayna. Lewandowski Bundesliga'ya karşı, Lewandowski arkadaşlarına karşı mücadele edecek C grubunda. E grubu Belçika, İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, İsveç. E grubunda bir hatırlatma, Belçika, İtalya, İsveç ve Türkiye 2000 Avrupa Şampiyonası'nda aynı grupta yer almışlardı. Bu kez Türkiye yok, İrlanda Cumhuriyeti var. Belçika çıkışta ve F grubu Avusturya, Macaristan, İzlanda, Portekiz. O büyük koskocaman Avusturya Macaristan İmparatorluğu asırlar sonra, şimdi yıllar sonra daha doğrusu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda rakip oldular. Uzun bir aranın ardından milli takımımıza başarılar diliyoruz. Fatih Hoca 5 Ocak'ta Adana'da olacak, bir seminer var. Mart ayında 2 hazırlık maçı ve Mayıs ayında bir kamp. Adım adım sevgili Süleyman Çil'in belirttiği gibi milli takımımızı takip edeceğiz.
Milli takımımızı takip edeceğiz. Tabii milli futbolcularımız da ayrı bir heyecan alacak değil mi Süper Lig'de? Milli takımda yer almak önemli.
Ayrı bir hırs.
Avrupa vitrinine çıkmak. Daha farklı bir motivasyonla
ben
oynayacaklar.
Ben hissediyorum şu an. Herkes bir ayrı bir çabada.
Fatih'in çağırdığı listede, kadroda olmak önemli değil mi futbol kariyerleri açısından?
Kesinlikle öyle. Gözler
Süper Lig'e de yansır bu. O mücadele.
Kalite.
Kalite.
Heyecan, enerji hep üst düzeyde olacak. Oynamayan üzülecek bu ortamda.
Buradan tabii Avrupa, UEFA Avrupa Ligi kurallarını da geçelim istersen. O bölümü
geçelim. Orayı da
çünkü
birlikte
orada da eşleşmeler belli oldu.
Yapışık olsun.
Beşiktaş bizim için bir sürpriz oldu değil mi?
Çok. Aslında Tolga'ya mı üzülelim, Tura mı üzülelim?
1-0 galip, 1-0 öne geçiyorsunuz. Sonra goller, gelen gollerle, talihsiz gollerle turu kaybediyorsunuz. Aslında Beşiktaş da o kurada olabilirdi.
Kesinlikle 3 takımla birlikte. Ne güzel bir gruptu aslında Beşiktaş için. İyi de başlamıştı.
Beşiktaş tabii Avrupa'da artık yok diyelim ama lige döndüğümüzde ligde iyi gidiyor işler onlar için.
İyiden iyi var ligde.
Fenerbahçe Lokomotiv Moskova ile eşleşti. Bu önemli. Neden? İki ülke arasında yükselen bir tansiyon var tabii.
Evet.
Rusya'nın tırmandırmaya çalıştığı daha doğrusu bir gerilim var.
Evet.
Ancak Spor Bakanı'ndan tansiyonu düşürücü bir açıklama gelmiş. Gidilebilir voleybol takımlarının...
Spor mu?
Voleybol takımlarının Türkiye'ye gelmemesini eleştiriyor. Yanlış karardı ama diyor milli takım düzeyinde bu böyle olmayacak diyor. En azından tansiyon düşürücü, bir olumlu bir adım Rus tarafından. Çünkü
kesinlikle
gerilim artırıcı bir politika yani. Eleştirebileceğimiz bir politika yürütüyorlar.
Moskova buraya gelir mi Süleyman abi?
Moskova taraftarlara demiş bilet alın gidebilirsiniz demiş Rus bakan. Yani en azından bu hoşgörü ortamı yaratılabilir. Onlar açısından tabii Türkiye açısından bir sorun yok. Türkiye çünkü bu çatışmacı görüntünün olmaması için uğraşıyor.
Ayrıca Rus tarafı tırmandı. Büyük sıkıntı kendisi için.
Kendisi için. Tabii bu aşılacağını düşünüyorum. Lokomotiv Moskova Beşiktaş'la iki maçta da berabere kaldı. Fenerbahçe'nin Lokomotiv Moskova'yı eleyeceğini düşünüyorum ben. Sen ne diyorsun?
Ben her şeye rağmen dünden itibaren kurallar çekildikten sonra çok yine aynı şeyi yapıyoruz. Lokum gibi kura, güzel kura, başarılı kura tamam. Çok dengi takımlar değil ama unutmayalım büyük geçmişleri var. Dikkat edelim.
Dikkat edelim ama Fenerbahçe dediğim gibi
avantaj bizde.
İlk maçı burada oynuyor. Umarız iyi bir sonuçta gider. Galatasaray, Lazio sıkıntılı aslında. Liglerinde 12. sıradalar.
Hangisi eski daha sıkıntılı sence?
Lazio bence.
Lazio mu?
Lazio eski gücünden uzak. Galatasaray tabii bu arada toparlanacağını varsayıyoruz. Bir devre arası kampı geçireceğini düşünüyoruz. Mustafa Denizli'nin takıma dönük ağırlığını artıracağını düşünüyoruz. Bir devre arası transfer olur mu bu mali tabloda? Olması. Neler söyleyeceksin sen?
Olması gerekiyor. Zaten bu eşleşmede Galatasaray bu halde giderse Lazio'nun değil Lazio yani Almanya'nın 3. takımı olsun, Darmstadt olsun bir takım olsun yani mutlaka elenir. Galatasaray'da işler iyi gitmiyor. Bir an önce derlenip toparlanması gerekiyor ama taraftara bir çağrı. 3 kupalı bir takım, Avrupa şampiyonu bir takım. Siz yazıyorsunuz, siz söylüyorsunuz bunu. Florya'ya gitmek, bir taraftar baskını hiç sporumuzda yeri olmayan konular öyle değil mi Süleyman abi?
Aslında,
bir özel mesaj verelim.
Tabii bizim Avrupa taraftar duruşu nasıl? Yani küme bile düşseniz 30 bin seyirci gelir destek verir ya. Yani Alman liginde çok olmuştur.
Sen
değil
çok
mi?
Görmüşsündür.
40 bin kişiyle ikinci lige uğurlarlar.
Köln'ü hatırlıyorum ben.
İşte, takımlarını. Bizde çok büyük beklentisi, başarı beklentisi var. Takımların kötü gittiği anlarda takımı ileriye taşıyacak bir baskı olmuyor bu. Aslında kayıtsız koşulsuz destek belki o takımı o olumsuz görüntüden daha kolay çıkarabilir. Bilmiyorum. Şimdi 3 kupa kazanmış bir takım. Henüz sezon bitimine
20 hafta var.
Belki taraftarlarımızın biraz daha soğukkanlı ve her şart altında desteklemesi gerektiğini mi söylesek?
Kesinlikle sakin olmak gerekiyor. 3 kupalı bir takım. Şunu belirtelim. Yönetimin çok çok hataları var. Özellikle 3 yıldır transfer konusunda, basketbol konusunda, idare konusunda, alınan satılan oyuncular konusunda, scout ekibi konusunda, teknik direktör ayrılıkları konusunda büyük ayrılıkları, büyük sıkıntıları var. Süleyman abi sizler daha iyi ne dersin?
Yönetim,
idareci olarak.
Tabii eleştirilerin hedefine yönetim var artık. Çünkü teknik direktör değiştirildi. Mustafa Denizli'nin bu sonuçlardan sorumlu olması mümkün değil. Sorumlu da tutulmuyor.
Değil.
Teknik direktör değişikliğiyle eleştirileri üzerine aldı yönetim. aynı tablo devam ettiğini düşünüyoruz değil mi?
Kupa maçına ne olacak peki Galatasaray Akhisar Perşembe günü? Hafta sonu Galatasaray Akhisar. Hani taraftara mesajımız burada ama.
Taraftara mesajımız tabii Galatasaray'ın tabii favori olduğu maçlar ama Galatasaray'ın bu maçlarla birlikte toparlanma sürecini de hızlandırması gerekiyor. Mustafa Denizli'nin değil mi daha fazla ağırlığını koyması. Daha taktiksel anlamda yok. Kadro anlamında bir dokunuşunun geleceğini mi düşünmemiz gerekiyor?
Süleyman abi kaptanın da biraz kendine. Selçuk çok sinirli. Selçuk'un biraz daha sözlerine şimdi dikkat etmesi ilgili gerekiyor. Ne dersin Selçuk'un sözleri dün?
Şimdi bu maçtan sonra hakem tartışması biraz havada kaldı.
Takım yoktu ki sahada.
Beşiktaş açık farkla kazanacağı bir maçı kaybettiniz.
Doğru.
Mustafa Denizli Hoca'nın da mesela hakemle ilgili konuşmaları bence bu maç sonunu yapmamasında fayda vardı. Hakemlerin futbolculara davranmalarında dikkat etmeleri gerekir. Tabii ki karşılıklı medeni bir diyalog olması gerekiyor. Selçuk bu anlamda bir mesaj vermeye çalıştı ama hakem tartışması çok oturmadı bu maçın ardından.
Bu maç sonunda kimse konuşmasa.
Bir de benim dikkatimi çekiyor. Hakemlere dönük UEFA maçlarında Snyder'inden Caner'ine, Selçuk'undan diyelim diğer futbolculara hakemlerin üzerine yürüyüp hareketler yapabilir misiniz?
Yapamazsınız. Bir için üzerine yürüyün
bakalım. Peki gelen yabancı futbolcular nasıl bizim futbolculara hemen uyum sağlıyorlar? Nasıl bir atmosfer oluşuyor? Bence hakemlerin biraz burada artık caydırıcı kararlar almaları gerekiyor.
Ortam
dikkatimi çekiyor. Hakemlerin üzerine yürüyebiliyorsunuz. Sonra duruyorsunuz. Sözel anlamda yani hakaret etmeseniz bile
çıkıyor ağızdan bir şeyler.
Çıkmasa bile değişik ifadeler kullandığınız anlaşılıyor.
Mutlaka.
Biraz gözden hakemler de bunu şey dışı bırakıyorlar. Bazen yaptırım uygulamıyorlar.
Bu Nani'de de var, Snyder'de de var.
Bunlar ama Nani bunu İngiltere Ligi'nde yapabilir mi? Snyder yapabilir mi?
Mümkün değil.
İspanya Ligi'nde,
mümkün
İtalya mi? Ligi'nde yapamaz. O zaman onlar da bize benziyorlar. O zaman biz ne yapalım? Daha düzgün bir hakemlerin de baskı, çok fazla baskı altında kalmayacağı, onların rahatlıkla karar alabilecekleri bir atmosferi nasıl oluştururuz?
Kesinlikle öyle. Özellikle
dikkatimi çekti hakemlerde. Hakemlerin üzerine herkes yürüyor.
Özellikle Mustafa Hoca'nın dünkü açıklamaları.
Mustafa Hoca'nın
ben da tanırım hakemi.
Ama öyle bir maç mıydı? Maç ya, daha ilk yarıda kaç sıfır olabilirdi?
3-0 net olurdu. Muslera'ya dua etsin herkes. Yani Muslera.
O ana kadar hakemin müdahalesi var mı pozisyonda?
Bence yok. Bence yok. İkili mücadelesi yok Galatasaray'ın. Yani Galatasaray'ın her yönüyle
biz
kendisine
geçtik bu arada. Derbiyi konuşmaya
evet,
başladık.
Evet. Derbi skorları şöyle bir hatırlatalım.
Hatırlat istersen.
Beşiktaş'ın galibiyeti var. Fenerbahçe'nin galibiyeti var. Zorlansa da Başakşehir karşısında. Akhisar yenildi, üzüldü. Orada da bir tepki var hakeme. Kayseri deplasmanında kaybettiler. Başakşehir kaybetti haftalar sonra. Kasımpaşa Torku Konyaspor'u 2-1 yendi. Rize Spor 3-0'lık Trabzonspor galibiyeti. Hikmet Hoca çok iyi işler yapıyor orada.
Evet Hikmet Hoca gerçekten.
Bursa Spor
Çaykur Rize'yle şey örtüştü değil mi Hikmet Hoca'nın kimyası?
Çok. O hırs, o enerji, o istek.
Ya da Hikmet Hoca rahat çalışabileceği bir ortam mı buldu? Planlarını, kadro ve taktiksel ve teknik çalışmalarını yapabileceği rahat bir çalışma ortamı mı buldu?
Buldu ve bence şu da var, eksiği de var. Hala oyuncu eksiği de var diyor. Bu şartlarda mücadele ediyor. Sonuçta Hikmet Hoca, Galatasaray'ın büyük düşüşü devam ediyor. Bursa Spor'un 4-0'lık yenilgisi bir şampiyon takımın devam ediyor. Gençler Birliği düşüşte, Mehmet Hoca ayrıldı. Son 3 sıra Eskişehir Spor, Mersin İdman Yurdu, Gençler Birliği. Beşiktaş 35, Fenerbahçe 34 puanda.
Gençler Birliği'nde teknik direktör değişikliği oldu. Yanılmıyorsam tabii ki.
Evet, evet. Mehmet Hoca ile.
10. Teknik direktör değişikliği.
15 haftada.
Şimdi İbrahim bu nasıl bir kurumsallık, istikrar?
Yunanaysal geliyor. Kurumsallık demek.
Kurumsallık diyor. Hayır, takımlarımızın tabii sportif başarı önemli teknik direktörlerin kalması adına da.
Ben Yunanaysal'a o akşam çok inanmıştım. Madem böyle bir iş yaptın, Fatih Hoca'yı gönderdin demek ki kurumsal. Hadi bakalım.
İşin ilginç tarafı teknik direktör değiştiren bazı takımlar puan toplayıp sonuç da alıyor. Ama bazı yapısal sorunlar var. Mali sorunlar var. Teknik direktör değişikliği de sonuç vermiyor.
Evet.
Bazı takımlarda.
Vermiyor. Mersin İdman Yurdu'na ilaç olmadı. Tamam bir 10 puan yaptı ama Eskişehir kaybetmeye devam ediyor. Alt sıra Eskişehir, Mersin İdman Yurdu, Gençler Birliği. Sıkı bir ikinci yarı olacak. Üst taraf bir Beşiktaş-Fenerbahçe yarışı mı olur yoksa Mustafa Hoca'nın dediği gibi arkamda herkes arkasına bakacak sözü gerçekleşir mi?
Ben onun zor olduğunu düşünüyorum. Şimdi
koptu mu Galatasaray?
Fenerbahçe'nin 8 puan, Galatasaray'ın 9, Beşiktaş'ın 9 puan gerisindesiniz ve iki takımın puan kaybetmesi ve sizin her maçınızı kazanmanız gerekiyor. Bu çok zor bir denklem İbrahim.
Zor.
Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin paralel olarak puan kaybetmesi gerekiyor değil mi Galatasaray'ın?
Evet, evet.
Yeniden zirve hesabı yapan içinde olması için.
Şu var, Telekom Arena'ya gelecek Beşiktaş Fenerbahçe ama o maçlar bile o günün şartlarında çok zor olur Galatasaray için.
Tabii bu 9 puan geriden gelen şampiyon olan takım yok muydu? Vardı bunun örnekleri.
Var. Mustafa Hoca da geldi. Mustafa Hoca da kaybetti. Beşiktaş büyük bir adım attı. Avrupa Ligi yenilgisini telafi etmiş oldu Galatasaray'ı. Nisan 2011'den sonra ilk kez mağlup etti. 4,5 yıl sonra Beşiktaş 2 Galatasaray 1. Önümüzdeki haftanın maçlarına bir bakalım. Gaziantep Spor, Çaykur Rizespor, Konya Spor, Bursa Spor, Trabzonspor, Antalya Spor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Sivas Spor, Kayseri Spor, Galatasaray zorlu Akhisar maçı var. Perşembe önce kupa, daha sonra pazar Akhisar maçı. Fenerbahçe Başkent'e geliyor Gençler Birliği deplasmanı. Başakşehir, Eskişehir Spor, Osmanlı Spor,
şimdi
Beşiktaş.
Zirve Ankara'da şekillenecek hafta sonu.
İki büyük Ankara'da.
Pazar günü Gençler Birliği Fenerbahçe, pazartesi Osmanlı Spor Beşiktaş.
Evet.
İki İstanbul takım burada.
Zorlanırlar mı?
Tabii Osmanlı Spor'un Beşiktaş'la maçından daha dengeli bir maç çıkabilir tabii ki. Ama Beşiktaş'ın deplasmanı da çok etkili futbol oynadığını kabul etmemiz gerekiyor.
Evet.
Fenerbahçe Gençler Birliği maçında tabii favori Fenerbahçe ama Gençler Birliği'nde de tabii bir hoca değişikliği gündemde. Mehmet Özdemir ayrıldı.
Galatasaray-Akhisar maçına hiçbir şey diyemiyorum ben şu an için bu oyun tarzıyla.
Şimdi Galatasaray-Akhisar maçı Galatasaray için kritik hale geldi değil mi? Kaybedilecek her puan.
Avrupa Ligi'nden de uzaklaştırır. Üçüncü, dördüncü sıradan da uzaklaştırır Galatasaray'ı.
Bir de Mustafa Hoca hedefleri olan bir hocadır değil mi? Yani
kesinlikle.
Şey için oynar hep. Zirve.
Bu yarışı sever.
Yarışı,
sever
rekabeti
ama
sever. Bunun dışında kalması onun da demoralize olmasına yol açar.
Süleyman abi, rotasyonsa rotasyon, cezaysa ceza, futbolcu huzursuzluğu varsa bütün bu biletleri kesecek kişi Mustafa Denizli'dir. Şimdi, bu zor ama bunu yapmalı.
Peki Galatasaray'ın bu düşük performansında, düşük mücadele azminde nasıl açıklayabiliriz bunu? Yani şeyin Galatasaray futbolcu, Beşiktaşlıların baskın etkili oyunu karşısında bu kadar dirensiz olmasını bekliyor muydun? Beşiktaş muhabirimiz Fırat Güneyer şu an hatta. Fırat, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Sevgili Fırat, hoş geldin yayınımıza.
Teşekkürler Süleyman Çil ve İzhan Kıçak, hepinize de iyi yayınlar diliyorum.
Fırat'cığım, sevgili Fırat, Beşiktaş Galatasaray dün akşam, Beşiktaş 4,5 yıl sonra kazandı, bir derbi kazandı. Galatasaray'da Beşiktaş muhabiri olmana rağmen eminim tüm takımlarla, çünkü biliyorum çok yakınsın. Galatasaray'da biraz işin içine katarak yorumlarını, reaksiyonları alabilir miyiz senden?
Yani açıkçası aslında iki takım için de çok kritik maçtı. Çünkü 9 puan zirveyle puan farkı oluşacaktı eğer Galatasaray kaybetseydi. Kaybetti. Bu açıdan Galatasaray için kritik maçtık ama Beşiktaş açısından da, Beşiktaş zirvede olmasına rağmen gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Beşiktaş'ın bir yıllardır panik olma durumu var. Beşiktaş kötü sonuç olduğu zaman, kötü sonuç aldığı zaman diğer kulüplere göre, yani Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre biraz daha hızlı demoralize oluyor. Biraz daha fazla panik oluyor. En ufak kötü sonuçta, üst üste kötü sonuçlar gelmeye devam ediyor. Geçen sezon bunu özellikle bir işte çok fazla yaşadı Beşiktaş. Bunun benzerinin olunmasından korkuyordu siyah beyaz camia. Çünkü Lisbon mağlubiyeti hakikaten taşları yerinden oynattı. Gördüğünüz gibi Tolga Zengin durumu belli değildi. Kalede kimin oynayacağı belli değildi maç öncesinde, ki oynamadı zaten kendisi. Çok erken veda edildi. Üstelik lider girilmişti gruplara. O erken veda sonrasında Beşiktaş Galatasaray maçından da bir kötü sonuç alsaydı gerçekten de çok ciddi artık kara bulutlar kulübün üstüne gelecekti. Bu yüzden de bu maç önemliydi. Oyuna baktığımızda hakikaten Beşiktaş'ın hak ettiğini söyleyebiliriz. Ben de hani bu derbileri çok fazla izledim ve uzun yıllardır Galatasaray'ı da bu kadar açıkçası kötü görmedim. Galatasaray 1-0 öne geçen tarafta ama orada tabii kalecinin çok büyük bir hatası vardı. O dakikaya kadar zaten Galatasaray'ın pozisyonu yoktu. Maçın devamında da Galatasaray hani skor 2-1 olduktan sonra Galatasaray bir türlü o baskıyı yapamadı. Yani o kadronun bu kadar kötü oynaması da aslında çok da normal gelmedi bize. Yani hakikaten Galatasaray çok etkisizdi. Atak yapamadı. Çok fazla pas yapamadı. Oyun anlamında zaten Beşiktaş'ın bu sezon hiçbir sıkıntısı yok. Yani Beşiktaş kaybettiği maçlara dair, bu iki hafta önce bildiğiniz gibi Akhisar'a kaybetti kendisi aslında.
Evet.
O maçta da neredeyse 12-13 tane pozisyon bulmuş ancak bunları atamamıştı. Oyun anlamında zaten Şenol Güneş takımları kolay kolay bildiğiniz gibi kötü oynamıyor. İyi oynuyorlar. Ancak zaman zaman sonuca gitmekte sıkıntı yaşıyor Şenol Güneş'in takımları. Beşiktaş tabii ki hocanın İstanbul'da çalıştırdığı ilk takım. Dolayısıyla o handikapı da bir şekilde siyah beyaz camia, siyah beyaz takım aşacak gibi gözüküyor. Şu an görüntüye baktığımızda iyi oynayan taraf Beşiktaş'tı. Gomez faktöründen bahsetmek lazım. Beşiktaş aynı performansı, aynı görüntüyü geçen sezon da zaman zaman verdi ama orada bu rolü tamamen Dembaba üstlenmişti. Dembaba da hani bir yere kadar bir oyuncuydu. Yani Dembaba da kendi kariyerinin rekorunu kırmıştı ama Gomez'in çok daha etkili bir forvet olduğunu artık söyleyebiliriz. Hani maç belki çok kötü oynamasına rağmen Galatasaray 1-0 öne geçip maçı koparabilirdi. Gomez sahneye çıktı. Onun hala hani bir şekilde Türkiye'ye gelen futbolcular belli bir performans gösterdikten sonra düşüşe geçiyorlar. Gomez bunu yaşamadı. Geldiği ilk günden bu yana aynı performansını sürdürüyor. Dolayısıyla Gökhan Töre tabii ki faktörü önemli. Beşiktaş'ın yedek kulübesi eskisi gibi değil. Gördüğünüz gibi maçta Gökhan Töre girdi. Kerim Fıray girdi. İyi isimler var artık yedek kulübesinde. Şampiyonluk hedefi bu maçtan sonra, biz maçtan sonra protokol tribüne gittik. İlk defa artık çok somut şekilde dile getirilmeye başlandı. Beşiktaş o havaya yavaş yavaş giriyor gibi gözüküyor. Elbette daha çok var. Daha ligin hani ilk yarısı bile tamamlanmadı ama Beşiktaş özellikle Avrupa'dan da elenmesi, ki bu çok tartışıldı camiada, belli bir grup Avrupa'dan elenmeye çok da tepki göstermedi. Yani biz bu sene ligi asalım, biz bu sene ligi alalım, iki taraflı bizler oynamak kolay değil şeklinde bir düşünce de vardı. Dolayısıyla bir yandan hayal kırıklığı yaşadı Beşiktaş Avrupa'ya veda ederken ama bir yandan da ligi konsantre olacağız mantığı da var. Şu anda şartlara baktığımızda, ki devre arasında bir kaleci bir de stoper transferi yapılacağını biliyoruz. Hem kadro hem oyun anlamında Fenerbahçe ile beraber şampiyonluk yarışı Beşiktaş arasında geçecek gibi gözüküyor. Dün çok moralliydi takım. Tolga Zengin olayı büyüyebilirdi. Belki dünkü maç...
Fırat, kaleciler üzerinde baskı kalkacak mı şimdi? İki kaleci de hatalı goller yedi. Bu galibiyet.
Kalkmayacak Süleyman Çiz. Çünkü şöyle bir durum var. Zaten Beşiktaş kaleci alacak. Yani şimdi bizim aldığımız haber Tolga Zengin'in devre bitene kadar oynamayacağı yönünde. Yani Tolga Zengin büyük bir ihtimalle Ocak ayına kadar yok. Benim düşüncem Tolga Zengin artık kolay kolay hani Beşiktaş kariyerini ben sonlandırma aşamasına geldiğini düşünüyorum. Zaten sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu. Bence Beşiktaş sözleşme yenilemeyecek. Tolga Zengin de devre arasında başka bir kulübe giderse açıkçası benim için çok büyük sürpriz olmaz. Çünkü artık kriz kalmadı. İpleri kopardı taraftarla. Bu yüzden de çok büyük bir ihtimalle Tolga Zengin defteri kapanacak gibi gözüküyor. Güney'i seviyor taraftar. Çok hırslı bir oyuncu. Ancak Güney'in de kalecilik yetenekleri tabii ki sorgulanabilir. O baskı şu an için kalkmayacak. O baskı bence Ocak ayında yeni kaleci geldikten sonra biraz daha artık Beşiktaş en azından kaleyi düşünmeyecek. Çünkü bu sefer iyi bir kaleci almak istiyor Beşiktaş. Yani Kordoba'dan beri yaşadığı bir sorun var siyah beyazların. Bir şekilde devre arasında bir kaleci transferi yapıp, iyi bir kaleci transferi yapıp, dün Osprey'i sorduk Beşiktaş yönetimine, çok pahalı dedi, çok zor dedi onu bırakmaları, ki bizim öğrendiğimiz rakam 7,5 milyon euro istemiş Arsenal kulübü. Osprey için tabii Beşiktaş'ın maddi durumu da biliniyor bildiğiniz gibi. O yüzden de hani Osprey olmasa bile yine aynı ayarda, yani yedek kaleci düşünmüyor Beşiktaş. Aslında sezon başında Tolga'yı yedekleyecek genç bir isim arıyorlardı ama şu an itibariyle aranan isim tecrübeli, iyi bir kaleci. Dolayısıyla yine belki kasadan para çıkacak ama Beşiktaş bir şekilde bu kaleci transferini artık yapmak zorunda.
Peki. Çok teşekkürler.
Teşekkürler Fırat.
Sevgili görünüm. Fırat, çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Spor Dergisi devam ediyor.
Son 15 dakikanın içindeyiz. Spor Dergisi'yle
evet,
beraberiz.
Süper Ligi değerlendirdik. İstersen Petit'le 1. Lig'e de dönelim, bir göz atalım. Çünkü orada ilginç bir mücadele sürüyor. Yani takımlar arasında puan farkları hala kapanmadı. Zirvede puan farkı açılmıyor. Karademir Karabükspor Elazığ deplasmanında yenildi ve rakibine devretti liderliği. 27 puanı var.
Balik niçin kupayı önemsemiyoruz dedi?
Çünkü Süper Lig hedefi çok önemli Karabük için. Tabii Karabük Spor'a
tekrar dönüş.
Karabük Spor'un Süper Lig'e yükselmesi çok önemli bir hedef tabii. Onu, o enerjisini lige, Süper Lig'e odaklamak istiyor. Tabii burada haksız değil. Şehir, biliyorsun, Süper Lig'de olmak bir takımın, bir şehrin takımının Süper Lig'de olması o şehir için önemli bir hareketlilik, önemli bir temsil, önemli bir tanıtım aracı. Karabükler'de uzun yıllar yaşadılar Süper Lig heyecanını. Yeniden dönmek istiyorlar.
Elbirbal işte bu hayali yeniden gerçekleştirmek isteyecekler. Skorlara bir bakalım isterseniz. Elazığ Spor 2, Karabük Spor 1. 15. hafta maçları. Alanya Spor 1, Adana Spor 2. 1461 Trabzon 1, Giresun Spor 1. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 0. Göztepe 0. Bolu Spor 3, Denizli Spor 1, eski bir Türkiye Ligi rekabetiydi. Karşıyaka 0, Yeni Malatya Spor 1, Demir Spor 1, Erciyes Spor 2, Demir Spor çok şaşırtıyor. Biraz sonra sevgili Ferit Yılmaz
geçti, evet.
Bizlerle birlikte olacak. Altınordu 0, Şanlıurfa 0, Samsun Spor 0, Balıkesir Spor 2. Orada da Ümit Özat'ın bitmek bilmeyen bir siniri var. Şimdi, basın mensupları biraz sıkıntı
Ümit
yaşıyor.
Ümit Özat istifa ayrılacağını söyledi, istifa edeceğini açıkladı ama sonunda ikna edildi. Yeniden takım başına döndü ama teknik direktör değişikliği Süper Lig'den de fazla pettebecekti. Takımlar bir türlü istikrarı yakalayamıyorlar. Evet, şu an Ferit Pettebecik yorumcumuz, TRT Spor'un Ferit hattımızda. İyi akşamlar Ferit.
İyi akşamlar Süleyman abi.
Sevgili Fırat, hoş geldin yayınımıza.
Ferit, biz tabii PTT 1. Ligi konuşuyoruz da bu takımların genel anlamda istikrarı hala yakalayamaması, büyük bölümünün teknik direktör değiştirmesi, zirvede puan farkının açılmaması, puan puana bir fark var ama bu olumlu performanstan olmuyor, puan kayıplarından oluyor. Senin genel değerlendirmen nasıl? Yakından takip ediyorsun maçları, TRT Spor izleyicileri için yorumluyorsun.
Süleyman abi, o zaman hemen şunu söyleyeyim. Aslında bu sadece belki de PTT 1. Lig'e has bir durum değil. Belki de Türk futbolunun, kulüplerimizin en büyük sorunlarından bir tanesi olarak görüyorum en azından ben. Kurumsal olmamanın, kurumsallığı bir türlü hayata geçirememenin bir sonucu olarak değerlendiriyorum bunu. Çünkü kulüplerimiz, yönetimlerimiz bir türlü bu kurumsallığı yakalayamayınca, gerçekleştiremeyince tırnak içinde çok saçma sapan hedeflerle, çok uçuk yaklaşımlarla sezona başlıyorlar. Ve tabii ki bir nevi aslında ayaklarını yorgana göre uzatmıyorlar. Sadece ve sadece hayal dünyasında yaşayan kulüpler veyahut da yöneticiler olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Tabii ki böyle olunca da sıra dışı bir sezon yaşıyoruz açıkçası. Yani girdiğiniz ilk virajdan belki kurtuluyorsunuz ama ikinci virajda sendeliyorsunuz. Üçüncü virajda arabayı bir tarafa çarpıyorsunuz diye düşünüyorum. Yani ayağı yere basmayan başkanların veyahut da yöneticilerin ve hatta zaman zaman buna da teknik adamları dahil edebiliriz. Bunun sonunda tabii ki hedeflerle gerçekler açıkçası çok farklı oluyor.
Sevgili Fırat, Demir Spor büyük düşüş yaşıyor. Mutlaka tabii ki her zaman belirtiyoruz, yakından takip ediyorsun. Ümit Özat sıkıntısı var Samsun Spor'da, daha doğrusu Ümit Hoca'nın sinirli halleri duyuyoruz, basından okuyoruz. He? Neler söylersin? Eklemek istediğin dipnotlar var mı?
Sevgili İbrahim, şunu söyleyebilirim öncelikle. Şimdi Samsun Spor tabii şu anda bir krizde.
Evet.
Aynı şekilde Adana Demir Spor için de bunu kullanabiliriz aslında. Samsun Spor son 4 maçta galibiyet alamadı. 3 yenilgisi var, bir beraberliği var. Yani Samsun Spor gibi bu ligin en çok seyircisine sahip takımların başında gelen bir ekipte bunu kabul etmek çok doğru değil. Yani eğer kabul etmek çok zor olsa gerek. Samsun Spor aslında sonuç olarak belki de bazen iyi oynarsınız, berabere kalırsınız. Bazen kötü oynarsınız, galip gelirsiniz ama Samsun Spor'un gerçekten son haftalarda futbolunda bir düşüş olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Aslında bazı sorunlar var.
Evet.
Özellikle maçtan sonra, Balıkesir Spor maçından sonra Ümit Özat'ın TRT'ye vermiş olduğu röportajda da bu sorunlar çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yani bunu bilmeyenler de bir anlamda öğrenmiş oldular. O da şu, Ümit Özat dedi ki artık benim burada görevim bitti. Ben burada misyonu tamamladım. Başkana, yönetime, personele, futbolcuya herkese teşekkür ediyorum. Çünkü başka yapacak bir şey yok. Eğer ben burada devam edersem faydalı olamam. Çünkü en azından 4-5 oyuncunun gitmesi, yeni 4-5 oyuncunun gelmesi gerekir. Bu da kulübün mali yapısını çok olumsuz etkiler dedi. Yani Ümit Özat kafada 4-5 oyuncuyla çalışmamayı koymuş, bunu belirlemiş. Fakat maçtan sonra akşam saat 11 sularında Samsun Spor Başkanı Erkut Tutu Ümit Özat'ı bir şekilde ikna edip bu kararından vazgeçirdi.
Evet.
Ama Açıkçası bu vazgeçirmenin veyahut da bu ısrarın ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü Ümit Özat'ın bu ifadeleri çok belki de sert ve çok net ifadelerdi. Yani şimdi 4-5 tane oyuncuyu Ümit Özat takıma döndükten sonra bir anlamda belki kadro dışı bırakması gerekecek. Bunun da bu ligin gerçeğinde, Samsunspor'un gerçeğinde hiç de kolay olmadığını düşünüyoruz. Açıkçası sanki takımla Ümit Özat arasında biraz mesafe girmiş gibi. Bir de şu var tabii ki, baskıyı kaldıramıyor takımlar, futbolcular. Baskıyı kaldıramayınca ortaya sahada beklenilmeyen futbol ve kötü sonuçlar ortaya çıkıyor. Burada taraftar baskısını, taraftar hep tribünlerde gelsin gelsin gelsin diyoruz ama işte bazen takımlar bu coşkulu taraftarın isteğini, hırsını da kaldıramıyorlar. Aynı şekilde Adana Demirspor da öyle. Yani bu sezon daha doğrusu Türkiye'de belki de en coşkulu statlar Adana'da, Samsun'da. Adana Demirspor taraftarı da yine çok büyük bir coşkuyla İstepya takımına sahip çıkıyor. Ama onlar da aynı Samsun'daki gibi bir kriz yaşıyorlar. Ama ben Adana Demirspor'daki krizi açıkçası şuna bağlıyorum. Bence çok dengeli, çok tutarlı ve bu ligin gerçekleriyle uyuşan bir takım kurmadılar bence. Sezon başında takımı oluştururken, takımın kimyasını hesaplarken bence Adana Demirspor hata yaptı. Aynı şeyi aslında Samsunspor için de söyleyebiliriz. Samsunspor geçen sezon ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi Soner Şahin'le oynamışlardı. Playoff finaline kadar çıktılar. Ama bu sezon Soner Şahin'le yolları ayırdılar. Eğer Soner bu sezon kalede olsaydı, bütün olumsuzluklara rağmen ben yine ilk iki için Samsunspor'un şansının yüksek olacağını düşünüyordum açıkçası. Çünkü Furkan ve Bekir hatalarıyla hem takıma hem de camiaya, tribünlere biraz negatif elektrik gönderdiler ve maçların sonucuna da etki ettiler. Bu anlamda biraz daha tabii ki sağlıklı karar verebilseydi hem Samsunspor hem de Adana Demirspor, belki de şu anda yoğun bakımda olmazlardı da bunları ufak tefek sorunlar diye geçiştirebilirdik.
Peki bu hafta neredesin sevgili Ferit? Belli mi görevin?
Henüz program belli olmaz.
Ama Ferit sana olacak. Ferit sana iki maç soracağım. Adana Spor, Kardemir Karabükspor dikkat çekiyor önümüzdeki hafta. Giresun Gaziantep Belediye maçı var. Tabii Giresun'da yükselişte olan, Adana'da yükselişte olan takım. Evet. Bu maçlara nasıl bakıyorsun?
Süleyman abi şunu söyleyeyim. Açıkçası yani Giresun Spor biliyorsun 5 maç üst üste kazandı. 6. maç 1961 Trabzon deplasmanla beraber kaldılar. Yani Giresun'un kadro yapısı olarak ben bir hafta önce de canlı yayında söylemiştim. Yani bu galibiyet, Ahmet Onur Kılıç'a söylemiştim. Yani bu galibiyet serisini 6-7 yapamaz diye düşünüyorum demiştim. Çünkü kadro derinliği ve kalitesi açısından Giresun Spor Vedat Muriç'e biraz bağlı bir takım görüntüsünde. Yani Vedat Muriç atıyor veya attırıyor veya mücadele ediyor. Vedat Muriç her zaman iyi oynayamaz. Bu gerçeği kabul etmek lazım. Ben açıkçası Giresun Gaziantep Belediye karşısında Gaziantep Belediye'nin kalitesinin, tecrübesinin biraz daha ağır bastığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu ligin en dengeli takımlarından bir tanesi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Sadece sağ kanatta biraz sanki eksiklikleri var. O eksikliği de belki devre arasında giderebilirlerse, yani Gaziantep Belediye yani Süper Lig'e çıkma şansı yüksek olan takımlardan bir tanesi olarak görüyorum açıkçası.
Adana Kardemir Karabükspor maçında da
Adana Spor potansiyeli olan bir takım Süleyman abi. Yani bence zaten biliyorsunuz Hayrullah Mert Akyüz amili takıma kadar yükseldi. Ama onun dışında Adana Spor'da yani oyun anlamında Sami Can'ın, belki Cem'in ve o düzeyde oyuncular olduğunu düşünüyorum. Fakat Adana Spor'un şöyle bir sıkıntısı var. O da istikrar. Genç takımlar zaman zaman kırılgan olabiliyorlar. Yani bakalım bu ne kadar devam ettirecekler. Ama coşkuyu bulduğu zaman Karabükspor'u bence zorlar diye düşünüyorum. Ve Karabükspor'un da son haftalarda açıkçası oyununu yani nasıl söylesem lider bir takıma veyahut da Süper Lig mücadelesi veren bir takıma.
Ferit, yorumların için teşekkür ediyoruz. Sen yorumlarınla yine TRT Spor izleyicileriyle olacaksın. Katkın için de teşekkür ediyoruz.
Ferit, iyi akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki yayınlar diliyoruz sana. Kolay gelsin herhangi şehirde
iyi
olacaksan.
İyi akşamlar. Sesinizi duydum. Sevindim. Görüşmek üzere.
Çok görüşelim. Teşekkürler. Hoşça kal.
Evet.
Spor Dergisi devam ediyor.
Çok az bir zamanımız kaldı. PTT 1. Ligi'de konuştuk. Bu hafta basketbol çok fazla konuşamayacağız. Yoğundu çünkü derbi ve kurallar.
Önümüzdeki hafta Uğur'la birlikte konuşmaya olacağız. Devam edeceğiz.
Kupa maçları devam ediyor.
Kupada sürpriz yoktu. Trabzon kazandı. Tabii yarın Tuzla Fenerbahçe maçı var.
Önemli maç.
İstanbul maçı tabii İstanbul.
Ne kadar güzel.
İlginç bir maç olacaktır belki. Tabii aynı yakada oynuyorlar. Sonuçlar bir sürpriz beklemiyorum tabii. Evet. Galatasaray için de Akhisar karşısında beklemiyoruz.
Beklemiyorsunuz. Biraz önce son eren mücadelede Gaziantep Spor 1, Adana Spor 1 sonucu alındı. Bugün Bursa Spor 3-2 kazandı. Tepecik Spor'u mağlup etti. Eskişehir Spor grupta Bolu Spor'u 2-0 mağlup etti. Trabzonspor belirttiğiniz gibi deplasmanda Nazilli'de kazandı. Antep 1, Adana Spor 1. Şu sıralarda Antalya Spor Giresun Spor maçı oynanıyor, devam ediyor. Yarın ve Perşembe günü de maçlara devam edilecek. Bu arada Beşiktaş'ta Karabük Spor'la oynayacak. Programımızın artık yavaş yavaş son anları eklemek istediğiniz...
Ben bu bilet konusunu yurt dışındaki Avrupa'daki özellikle
çok önemli bir anons.
Dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. 2016 Avrupa Şampiyonası da Türkiye yerini alacak. Çok önemli mücadele, futbol heyecanı taraftarları bekliyor. Bilet satışı dün itibariyle başladı. 800 bin biletin satışı euro2016.com adresinden başvuru yapabilecek. Yurt dışında yaşayan Türkler, Avrupa'da yaşayan Türkler.
Lütfen alın.
Tribünde milli takımımızı destekleyebilecekler. Bunu hatırlatalım. Bu internet sitesine girdiklerinde gerekli işlemleri yapabilecekler.
İspanya, Hırvatistan, Çek maçları için gurbetçiler mutlaka akın edecekler Fransa'ya. Antalya Spor 1, Giresun Spor 1 mücadele devam ediyor. Süleyman abi çok teşekkür ediyorum.
Ben de sana teşekkür ediyorum. Spor futbol gündemini konuştuk.
Artık vedalaşalım.
Yeniden gelecek hafta birlikte olmayı dileyelim.
Çok teşekkürler.
İyi günler dileyelim, iyi akşamlar dileyelim.
Evet, teknik yönetmenimiz sevgili Nuri Göktaş'tı. Program yapımcımız Ali Suat Günek'ti. Ankara'da Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Spor Dergisi'nde sizlerle birlikte olduk. Bir hafta sonra yine Salı akşamı Spor Dergisi'nde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Spor Dergisi.